Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran milletinin 15 Hurdat kıyamı üzerine.
Hurdat kıyamı, bir millet bazı zorba güçlerin saldırısına ve zorbalığına maruz kaldığı vakit bu zulümlere karşı direnebilecek ve kendi kaderini belirleyebilecek tek gücün yine o milletin iradesi olduğunu ortaya koydu.
İran takvimine göre Hicri Şemsi 1342 yılının 15 Hurdat günü Pehlevi rejimin ajanları Kum Din İlimler Merkezi'nde yaptığı ünlü konuşması ile Zalim Şah rejimi ve Amerikalı ve İsrailli patronlarının cinayetlerini ifşa etmesinin ardından İmam Hümeyni'nin itiraz sesini bastırmak için düzenlediği operasyonda İmam Hümeyni'yi tutuklayarak Tahran'da bir hapishaneye getirdi. O gün yaklaşık 15 bin inkılapçı Müslüman kana bulandı. Böylece bugün İran tarihinde 15 Hurdat kıyamı olarak kayda geçti. Gerçi 15 Hurdat kıyamı Görecide düzenlenen kanlı baskınla Şah rejiminin lehine sonuçlandı. Ancak gerçekte bu rejimin hain mahiyetini gün ışığına çıkardı. Ayrıca Büyük İslam İnkılabı hareketinin başlangıç noktası oldu. İslam İnkılabı 15 yıl süren mücadelenin ardından zafere ulaştı.
İmam Hümeyni'nin bu kıyamı başlatmasının esas amacı İran'da İslam dininin hakimiyetini sağlamak ve İslam şeriatini uygulamak ve Amerika ve İsrail'e olan bağımlılığı ortadan kaldırmaktı. 15 Hurdat kıyamına zemin hazırlayan meselelerden biri Şah rejiminin Beyaz Devrim adı altında eyalet ve velayet dernekleri yasasına çıkarmasıydı. Ancak bu yasa sömürücü mahiyeti yüzünden kamuoyu ve özellikle dindar kesimlerin geniş çaplı itirazları ile karşılaştı. İmam Hümeyni Kum'da bulunan ulema ve taklit mercileriyle düzenlediği oturumda Aşura günü ulemanın her biri halkla düzenledikleri yas mirasimleri sırasında konuşma yapmalarını ve Şah rejiminin gerçek yüzünü ifşa etmelerini istedi. Ve kendisi de rejimin tüm tehdit ve uyarılarına rağmen 13 Hurdat 1342 tarihinde Kum Dini İlimler Merkezi'nde bir konuşma yaparak Şah'ı, Amerika'yı ve Siyonist rejim İsrail'i en sert ifadelerle eleştirdi. Böylece İmam Hümeyni Şah'ın talimatı üzerine Kum'daki evinde tutuklandı.
İran İslam İnkılabı'nın esas gayesi sulta düzeniyle mücadele olduğundan 15 Hurdat kıyamı aslında aynı düşüncenin ve inkılapçı anlayışın temelinde siyasi bir hareketin ilk çekirdeğini oluşturdu. İmam Hümeyni tutuklanması ve ardından da sürgün edilmesiyle sonuçlanan ünlü konuşmasında Amerika'nın İran'a yönelik müdahaleci tavrı ve siyasi hedefleri ve Şah rejiminin korsan İsrail ile ilişkilerini sorguladı. Bu hareket Şah rejimi açısından Amerika'yı aleni bir şekilde savaş ilan etmekti. Bu yüzden de sert tepki gösterdi.
Bu önemli ve tarihi hadise İran milletinin kaderi üzerinde derin etki yaptı ve İslam inkılabını zafere götürdü. İran milletinin siyasi mücadele tarihinde birçok gelişme etkili oldu ve her biri bu süreci bir nevi etkiledi. Gerçekte 15 Hordat tarihi kıyamda bir inkılabın ihtiyaç duyduğu tüm siyasi, sosyal ve dini unsurlara sahipti. Bu unsurların her biri İslam inkılabının zaferi ve özellikle İran milletinin bu inkılap zafere ulaşıncaya dek direnişinin gelişmesinde belirleyici rol ifa etti. Gerçekte bu kıyam, İslam, İmam Hümeyni ve halk olmak üzere üç köklü temel üzerinde gelişen bir kıyamdı. 15 Hordat veya Haziran 1963 kıyamı, gerçeğin şiddetli biçimde bastırıldı ve bir yıl sonra da İmam Hümeyni'nin Türkiye'ye ve ardından Irak'a sürgün edilmesiyle sonuçlandı. Lakin bu kıyamdan sonra İranlı din alimleri Despot Pehlevi rejimi ve Amerikalı hamilerine karşı mücadelesini geliştirdi.
İran'da 15 Hordat kıyamının şekillenmesinin sebeplerinden birini İran'ın dışında aramak gerek. İran Şahı Muhammed Rıza ise 1953 yılında Amerika ve İngiltere destekli gerçekleşen askeri darbenin ardından Musaddık yönetimini devirmiş ve iktidarın başına geçerek Amerika'nın himayesi altına girmişti. İran Şahı saltanatını sürdürmek ve Amerika'nın gönlünü kazanmak için Kennedy'nin politikalarını uygulamak ve görece reformlar yapmaktan başka çaresi yoktu. Söz konusu görece reformlar Beyaz Devrim adı altında aslında İran toplumunda İslam'ı silmeyi ve sapık batı kültürünü yerleştirmeyi amaçlıyordu. İşte bu noktada rahmetli İmam Hümeyni, Şah'ın İslam karşıtı planlarını ifşa ederek İran milletini yönetimin İslam karşıtı planları konusunda uyarmaya başladı. Bu ifşaat sonuçta İran'ın inkılapçı milleti üzerinde derin bir etki bıraktı ve 15 Hordat kıyamı İran milletinin Amerika'nın sulta düzeniyle mücadelesinde bir dönüm noktası oldu.
Ancak İran milletinin kıyamında ve bu kıyamın süreklilik arz etmesinde en önemli etken İmam Hümeyni'nin kişiliği ve direnişçi ruhu ve istikbariyle mücadele sürecinde kesin tavrıydı. 15 Hordat tarihi kıyamı doğrudan ve hiçbir şeyden çekinmeksizin Amerika ve İran'ın despot şah rejimi dönemindeki baskıcı şartlarına rağmen ilişkilerini sorgulamaya başladı. Bu yüzden bu inkılapçı hareket İran'ın sosyal ve siyasi gelişmelerini çok hassas bir aşamaya taşıdı. Ve Şah rejiminin kanlı baskınına rağmen bu hareket durmadı ve hatta İmam Hümeyni yurt dışına sürgün edildikten sonra da etkisini sürdürdü ve sonunda Şah rejimiyle mücadelenin temelini oluşturdu.
İmam Hümeyni, İslam inkılabı zafere kavuştuktan bir süre sonra 15 Hordat kıyamı hakkında şu tespitte bulundu. 15 Hordat kıyamı, bir millet bazı zorba güçlerin saldırısına ve zorbalığına maruz kaldığı vakit, bu zulümlere karşı direnebilecek ve kendi kaderini belirleyebilecek tek gücün yine o milletin iradesi olduğunu ortaya koydu. 15 Hordat, mübarek bir kaderin yazıldığı gündü. Gerçi bu yazı, bu diyarın genç insanların hak kanı ile bulandı. Lakin toplumun siyasi ve sosyal hayatında büyük bir değişimin başlangıcı oldu. 15 Hordat kıyamında en önemli nokta ise Şahlık rejiminin içi boş heybetinin çöküşüydü. Şahlık rejimi kendi kuruntuları ve efhamı ile kendini bu milletin kayyumu gibi görüyordu. Lakin koordineli ve milli vifak ve vahdet içeren bir hareketle zalim Şahlık rejiminin tüm haşmeti ve ihtişamı bir anda yıkılarak çöküverdi.
Tahran Radyosu.
15 Hordat kıyamının üçüncü özelliği ise kıyamın halkçı oluşuydu. Bu kıyam herhangi bir özel kesime ait değil, köylüsünden kentlisine, ümmisinden akademisyenine, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına tüm kesimleri kapsayan bir harekettir. Bu insanları tek bir çatı altında toplayan etken ise İslam'dı. Aslında hareketin halkçı oluşunun sebebi de İslam'ın İran toplumunda derin kökleri bulunmasından kaynaklanıyordu. Nitekim hareketin lideriyle halk arasındaki ilişki ulema tarafından sağlanıyordu. Çünkü ulema her yerde vardı ve halkla iç içe yaşıyordu. İlişkilerin kurulduğu ana üsler ise camiler, dini meclisler ve diğer kutsal mekanlardı.
Gerçekte 15 Hordat kıyamını tetikleyen tüm etkenler İslam inkılabını da zafere götürdü. Ve yine aynı etkenler İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarı ve kalkınmasına da vesile oldu. İslami olmak, halkçı olmak, rehberi desteklemek İran İslam Cumhuriyeti'nin zaferinde ve son 30 küsür yılda Amerika ve müttefiklerinin komplolarını boşa çıkarmakta başarılı olmasında etkili olan etkenlerdir. İşte bu özellikleriyle İran İslam İnkılabı bölge milletlerinin despot ve Amerika'ya bağımlı liderlerine karşı mücadelelerinde örnek olmuştur.
Tarihte de belirtildiği üzere İran'ın siyasi gelişme sürecinde bu milletin dini ve milli ve halkçı birçok kıyamı ve küresel istikbar ile mücadelesi söz konusu olmuş ve her biri de İran'ın siyasi gelişmelerinde kalıcı etkisi olmuştur. Bu yüzden 15 Hordat kıyamı veya 13 Aban küresel istikbarla mücadele milli günü gibi günleri unutmamak ve bu günlerin özelliklerini anlatmak gerekir. Siyasi ve sosyal açıdan bakıldığında da İran milletinin hiçbir zaman Amerika'nın nüfuzuna boyun eğmediği ve 15 Hordat kıyamı da bunun en somut örneği olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, İran milletinin 15 Hordat kıyamı üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsuday.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin, gönderilmelerinin felsefe, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetlere ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Geçen bölümde ilahi enbiyanın en önemli özelliklerinden biri olan ismetten söz ettik. İsmet, günahtan ve hatadan arınmış olmak demektir. İsmet, insanda tam yakin ve iman sayesinde oluşan caydırıcı bir güçtür. Peygamberler nefsani heva ve heveslerinden etkilenerek günaha yönelmeyen ve hatayı işlemeyen pak ve seçkin insanlardır. İsmet özelliği toplumun önderlik sorumluluğunu üstlenen enbiyayı her türlü ahlaki fesat ve günah ve hatta günah düşüncesinden korur. Bu yüzden bu seçkin insanlar her türlü günah ve hatadan arınmıştır. Gerçekte ismet ve ahlaki koruma, nübüvvet makamına nail olmanın en önemli şartlarından biridir. Kur'an-ı Kerim, enbiyayı ahlaki seçkin ve hasene sıfatlar ile vasfediyor ve bu mevkiye gelmenin kesin şartlarından birinin ismet ve günah ve zulüm ve fesattan arınmış olmaktan ibaret olduğunu vurguluyor. Böylece Allah-u Teala kullarını yönetecek ve hidayete erdirecek insanların kalpleri günah pası ile kararmış ve elleri zulme bulaşmış olmasına müsaade etmiyor.
Kur'an-ı Kerim açısından peygamberlerin ismet özelliğini daha iyi anlayabilmek için bir noktayı hatırlatmayı da önemli buluyoruz. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insanları Allah'a ve peygamberine kayıtsız şartsız itaat etmeye davet ediyor. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 132. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Bu ayet mümin insanlardan Allah'a itaat etmelerini istiyor. Varlık aleminin başlangıcına kalbi imanı olan insan, Yüce Allah'ı bu alemin tek hakimi ve maliki bilir ve her şeyin onun emrinin altında olduğuna inanır ve bu yüzden Allah-u Teala'nın insanların saadeti ve mutluluğu için gönderdiği herkese itaat etmesi gerekir.
Bu ayet daha sonraki adımda insanları İslam peygamberine itaat etmeye çağırır. Bu peygamber Allah tarafından gönderilmiştir ve heva ve hevesi üzerinden konuşmaz. Bu saygın peygamber her türlü günah ve hatadan arınmıştır ve adeta saf ve parlak bir ayna gibi vahiy mesajını beşeri topluma yansıtır. Ayetten anlaşıldığı üzere peygambere itaat etmek de kayıtsız şartsız ve mutlak surette beyan edilmiştir. Oysa eğer peygamberler her türlü sapmaya ve hataya maruz kalacak olsaydı, o zaman Allah'ın onlara itaat etme emri de şarta bağlanması gerekirdi. Yani eğer enbiyanın emelleri ölçülü ve hak ise insanlar onları izlemeli ve eğer hata ve yanlış ise itaat etmemeliydi. Oysa enbiyaya itaat etmek Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde kayıtsız şartsız beyan edilmiştir.
Bu konuya daha fazla açıklık getirmek için bir örnek vermek istiyoruz. Hepimizin bildiği üzere Kur'an-ı kültürde anne ve babanın çok yüce bir yeri vardır ve çocuklar onların rızasını kazanması gerekir. Kur'an-ı Kerim insanlara ebeveynlere hakkında tavsiyede bulunmuş ve annelerin gebelik döneminde çektikleri zorlukları beyan etmiştir. Anne bebeği doğduktan sonra emzirme döneminde de bebeğini en iyi şekilde beslemek ve büyütmek için her türlü zorluğa katlanır. Kur'an-ı Kerim insanları ebeveynine karşı tevazu ve alçak gönüllü olmaya ve onların emellerine yerini getirmeyi ve çabalarını takdir etmeyi davet etmiştir.
Ancak Kur'an-ı Kerim anne ve babaya yönelik gösterdiği onca öneme karşın onlara itaat etmeye bir de şart koşmuştur. Kur'an-ı Kerim açıkça ebeveyn sapkın olduğu ve evlatlarını şirke veya uygunsuz amellere davet ettikleri durumlarda onlara itaat edilmemesini emretmiştir. Nitekim Lokman suresinin 15. ayetinde şöyle okumaktayız. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakıldığında anne ve babaya itaat etmek şartlı olduğu halde peygambere itaat etmek mutlaktır. Bu durum enbiyanın ismet bakımından onları izlerken hiçbir kayıt veya şart gerekli olmadığını gösterir ki bu da başlı başına masumların her türlü günah ve hatadan arınmış olduklarının ispatıdır.
Geçen bölümde peygamberlere nasıl günahtan korunduğunu anlattık ve dedi ki eğer ismet, semavi ve gaybi bir muhibet veya bir peygamber günah işlemek istediğini ve onu engelleyen bir dış etken ne olsaydı, bu durumda peygamberlerin günahtan ve hatadan arınmış olmaları bir meziyet sayılmazdı. Bir başka ifadeyle eğer peygamber günah işleyecek gücü yoksa veya zorunlu olarak günahı terk ediyorsa bu durum onun için bir erdem sayılmaz. Çünkü bu durumda peygamber zaten günah ve suç işlemiyor. Oysa peygamberlerin masumiyet sebepleri bunlar değildir.
Şimdi burada peygamberlerin ismet ve paklığının kökleri ve sebepleri hakkında bazı noktalara temas etmek istiyoruz. Bilindiği üzere enbiyada ismet gücü, onlarda günah işleme gücünü yok edebilecek düzeyde değildir. Peygamberler başka insanlar gibi günah işleyebilecekleri halde günah işlemekten sakınır. Zira bu insanlar bir yandan günahın yıkıcı ve zarar verici tesirlerini bilir ve öbür yandan onların Allah-u Teala'nın azameti ve gücüne yönelik tanım ve marifetleri derin ve geniştir. Bu yüzden peygamberler kendi iradeleri ile günah alanına girmekten uzak durur. O zaman ismet günahı zorunlu terk etmek değildir. Çünkü enbiya sadece kendi iradeleri ile her türlü günahtan uzak durur.
Şimdi bu konuyu açıklığa getirmek üzere bir örnek vermek istiyoruz. Acaba akıllı bir insan paraşüt ve diğer güvenlik araç ve gereci olmadan kendine bir yükseklikten atar mı? Veya kendi isteğiyle ölümcül bir maddeyi tüketir mi? Kuşkusuz ki akıllı bir insan böyle bir şeyi yapmaz. Acaba bu insan bunları yapmamakta mecbur mudur? Yoksa aklı ve bilinciyle bu işlerin sonucunu bildiği için mi onları yapmaz? Kuşkusuz yükseklikten atlamanın veya zehir içmenin vahim sonu akıllı insanı bu tür akılsız amellerden alıkoyan etkendir.
Enbiyada ismet özelliği de aynen bu misalde olduğu gibi çalışır. Enbiyanın ismeti, akıl gücü gibi peygamberleri güçleri günah işlemeye yettiği halde onları bu işten men eder. Peygamberler günahın acı ve kötü sonucundan haberdardır ve bu titiz tanım ve marifetle asla günah işlemeye hayal bile etmezler. Peygamberlerin ismeti sahip oldukları özel ilim ve bilinçten kaynaklanır ve bunun yardımı ve gerçekçi bir yaklaşımla günahın olumsuz tesirlerini fark ederler.
Bu arada enbiyanın ismeti konusunda en etkili unsurun bu insanların varlık alemine yaratan Allah'a olan sarsılmaz iman ve inançlarıdır, öyle ki her an ve her yerde onu kendilerine nazır hisseder. Gerçekte günahın zararlı yönlerini bilmek tek başına insanı nefsani vesveselerden ve günahtan koruyacak kadar güçlü ve etkili değildir. Nitekim toplumda günah ve çirkin amellerin bilincinde oldukları halde günah işleyen insanlara şahit oluyoruz. Bu da bilincin tek başına caydırıcı olmadığını gösteriyor. Nitekim birçok insan alkollü meşrubatın veya uyuşturucu maddelerin zararını bildiği halde bu zehirli maddelere bağımlı hale gelir. O zaman ilim ve bilinç tek başına insanı kontrol etmeye yetmiyor. Burada enbiyanın günah ve hatadan arınmış olmalarında en belirleyici etkenin bu insanların Yüce Allah'a iman olduğu söylenebilir.
Evet, iman ve tam bilince dayalı ismet hiçbir zaman insanın iradesini yok etmez. Peygamberler ve imamlar da diğer insanlar gibi hayır veya şer ameller konusunda irade sahibidir. Ancak bu büyük insanlar derin bakışları ile Allah'ın varlığını öylesine derinden hisseder ki ancak ona gönül verir ve ilahi olmayan her şeyden soyutlanır. Bu insanların gönlü ilahi aşk ve marifetle doludur ve bu yüzden nefislerini kontrol altına alır ve Allah-u Teala karşısında itaatsizlik etmesine mani olur.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin 47. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şii tarihinin büyük alimleri. Şii Müslümanların 12. imamı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinden sonra İslam'ın 1200 yıllık tarihinde Şii aleminde binlerce büyük fakih ve alim yetişerek bilimlerinin nuru ile ilahi hidayet yolunu aydınlatmıştır. Bu insanların her birinin öyküsü gerçekten dinlemeye değer. Bu çerçevede sizler için bu büyük alimler ve faaliyetleri ve eserleriyle tanışmak üzere Şii tarihinin büyük alimleri başlığı altında yeni bir program hazırladık. İslam aleminin büyük alimi Şeyh Sıddık'ın İslam dünyasının doğusundan batısına kadar her taraftan hadisleri toplaması, Ehl-i Beyt marifinden oluşan emsalsiz bir hazinenin önemli bir bölümünün korunmasına vesile oldu. Şii Müslümanların dörtlü hadis kitabı Men La Yahzerul Fakih adlı eseri içinde çeşitli fıkıh konularla ilgili 6000 hadisi içeren bu büyük alimin emeğinin sonucudur. Bugünkü sohbetimizde bu kitapla daha yakından tanışmak istiyoruz. Geçen bölümde İslam dünyasının büyük alimi Şeyh Sıddık'tan söz ettik ve bu büyük alimin hadis naklinde emanettarlığı ve sadakati yüzünden bu lakapla ün yaptığını anlattı. Yine dedik ki, büyük alimin İslam dünyasının doğusundan batısına kadar her taraftan hadisleri toplaması, Ehl-i Beyt marifinden oluşan emsalsiz bir hazinenin önemli bir tahrifattan ve yok olmaktan korunmasına vesile oldu. Şeyh Sıddık usul, fıkıh, tefsir, ilmi, rical ve hadis üzerine 300 kitap yazdı. Ancak bu kitapların arasında Men La Yahzerul Fakih adlı eserinin özel bir yeri vardır ve Şii Müslümanların dörtlü hadis kitabından biri sayılır. Bu kitap Kur'an-ı Kerim'den sonra Şii Müslümanların akaid ve ahkam bağlamında önemli referanslarından biridir. Bu değerli eseri Şeyh Sıddık'ın büyük emekleri ve ayrıca zekası ve Ehl-i Beyt marifine olan aşırı ilgi ve aşkının ürünüdür. İslam kültüründen İslam peygambere ve masum imamlardan nakledilen sözlere hadis denir. Kur'an-ı Kerim'den sonra hadisler Müslümanların dini anlamlarında eksen rol ifa etmiş ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde ve dini beyan etmekte her zaman katkıları olmuştur. Kur'an-ı Kerim çoğu ayetlerinde genel hatları belirlerken detayları beyan etme işini İslam peygambere ve o hazretten sonra vesilelerine bırakmıştır. Nitekim Nahl suresinin 44. ayetinde şöyle buyurmakta. Apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsanlara kendilerine indirileni açıklamanın için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. İslam peygamberi ve masum imamlar Müslümanları hadisleri öğrenmek, ezberlemek, hatırlamak, yaynamak ve her şeyden önce bu hadisleri anlamak ve ne demek istediklerini iyice algılamaya teşvik etmiştir. Bu yüzden doğru hadisin konumu ve önemi daha da belirgin hale gelmekte. İmam Sadık aleyhisselam babası İmam Bakır aleyhisselamdan nakden şöyle buyurur. Oğlum, Şiilerin makamını ve değerini naklettikleri hadislerden ve hadisi tanımalarından anla. Zira gerçekte Allah'ı tanımak, hadisleri bilinçli bir şekilde idrak etmekle birdir. Ve bu bilinçli idraklardır ki, mümin insan imanın en üst mertebelerine ulaşabilir. Men la yahzerul fakih adlı eser Şeyseddikun, Medinetül İlim adlı eserden sonra en önemli ve en ünlü eseridir. Medinetül İlim adlı eseri oldukça değerli ve detaylı bir eserdir ama maalesef birkaç yüzyıl önce ortadan kayboldu. Fakat bazı kitaplarda adı geçiyordu ve Müslüman ulema ve düşünürler kendi eserlerinde bu eseri referans olarak kullanmıştır. Men la yahzerul fakih adlı eser 12 asır boyunca Şii Müslümanların ilk 4 hadis kitaplarından biridir. Bu eserde 6000 hadis fıkhi konulara göre sıralamıştır. Şeyseddik Men la yahzerul fakih adlı eser hakkında şöyle diyor. Bu kitap fıkıh ve helal ve haram ve şeriat yasaları ve kuralları hakkında yazılmıştır. Öyle ki içinde çeşitli fıkıh konular taharetten diyet ahkamına kadar şimdiye kadar yazdığı her şey bu kitapta vardır ve ben bu kitabı Men la yahzerul fakih yani fakihe ulaşamayanın kitabı olarak adlandırdım ki insanlar fakihe ulaşamadıkları ve ihtiyaç duydukları zamanlarda bu esere başvursunlar ve bu esere güvensinler. Bu eserde amacım doğruluğundan emin olduğum ve üzerine fetva verebildiğim rivayetleri bir araya getirmeye çalıştım. Şimdiye kadar Şii fakirlerin sürekli gözetlediği Men la yahzerul fakih adlı eser hakkında 23 şerh yazılmıştır. Ama maalesef bu eserlerin çoğu günümüzde ulaşılabilir değildir veya sadece el yazması nüshaları vardır ve geniş boyutta yayınlanmamıştır. Bu şerh kitaplarının en ünlüsü Kameri 11. yüzyılda yaşayan Şii alim 1. Meclis'in Buzatul Muttakin adlı eseridir. Men la yahzerul fakih adlı eser daha önce de belirtildiği üzere Şeyh Kelini'nin Kafi adlı eseri ve Şeyh Tusi'nin Tenzilul Ahkam ve El İstibsar adlı eserleriyle beraber Şii Müslümanların 4 ünlü hadis kitabıdır ve her biri kendine özgü özellikleri vardır. Bu arada Kafi adlı eserle Men la yahzerul fakih adlı eseri karşılaştırdığınızda Şeyh Siddikun daha çok ilme ve fıkhi ahkam meselelerine eğildiğini ama Kafi adlı eser fıkhi ahkam ve meselelerin yanı sıra inanç ve ahlakla ilgili hadisleri kapsadığını anlarız. Thank you. Öte yandan Şeyh Seddu kitabın hacmi muhatabının zahmeti düşürmemesi için hadislerin belgelerini tam olarak zikretmemiş ve yerine eserin Maşihi adlı ekinde hadislerin belgelerini araştırmacılar için getirmiştir. Bu eser çeşitli fıkhi konuları içermekte. Bu konulara suyun temizliği veya necisliği, namazın vacipleri, abdest, gusül ve teyemmümün hazırlıkları, meyyit ahkamı, namaz ahkamı, yargı ahkamı, mekasib ahkamı, izdivac ahkamı, miras ahkamı gibi konuları örnek vermek mümkün. Mella Yasirul Fakih adlı eserin yazılış tarzı ise İslamiyet'in ilk asırlarında yaygın olan tarzdır. Bu tarzda Şii fakirler sadece imamların rivayetleri ve nakilleriyle yetinirdi. Daha sonra Şeyh Seddûk'un seçkin talebesi Şeyh Müfid yavaş yavaş bu tarzı değiştirdi. Zira günün ihtiyaçları ve ayrıca muhaliflerin ve İslam düşmanlarının ileri sürdüğü kuşkuların ve şaibelerin artması ve yine Yunan felsefesinin İslam dünyasına girmesi ve yeni kelam meselelerinden ortaya çıkması ile beraber İslam alemleri daha önce gündemde olmayan yeni konulara cevap vermek zorundaydı. Bu yüzden Şii alimlerin ve fakirlerin yazdığı tarzında yeni bir yöntem gelişti. Muhterem dinleyiciler, Şii tarihinin büyük alimleri başlıklı sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredi,
kötülükten sakındırmak.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğin güvencesi ise emri bil maruf ve nahy anil münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah'ın siyerinde halkı teşvik etmek ve o hazretin açısından ahlaki değerlerin korunmasının önemi konusunda konuşmak isteriz.
Teşvik etmek, insanları iyi işlerde bulunmaya meyilli yapmaktır. Beğenilen ve istenilen davranışlara teşvik etmek, herkesi iyi işlerde bulunmaya yönlendirir. Ceza ise yapılan hatanın farkına vardırmak anlamına gelir. Ve ceza yapılan hatanın farkına varılması için ona orantılı olmalıdır. Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah Efendimizin davranışı hakkında şöyle buyuruyor. Hazreti Muhammed her iyi işi tahsin etmekle onu güçlendirir ve her kötü ameli ise çirkin belirti.
Müslüman toplumdaki yetkililer tüm bireyleri çirkin amellerden alıkoyamazlar fakat iyi işlerde bulunanların toplumda övünebilecekleri ve günahkarların da işledikleri hatadan utanmalarını sağlayacak şekilde davranmaları gerekir. Resulullah'ın iyilikleri yaymak bağlamındaki yöntemi ise iyi işleri güçlendirmek ve çirkin amelleri aşağılamaktı. Buna dayanarak toplum yetkilileri zayıf olan hayırseverleri desteklemeli ve hayır işleri önündeki engelleri kaldırmalıdır.
Peygamber Efendimiz'in mübarek sözlerinde günah işlemeyi bırakma değerini öyle güzel anlatıyor ki Allah'a inanan herkes hemen günahı terk eder. Ve Hazreti Ali aleyhisselam da bu konuda bir rivayette şöyle buyurur. Günah işlememek tövbe etmekten daha kolaydır. Günah işleyen kişi salih amellerle eskileri telafi etmesi gerekir. Eğer boynunda bir kul hakkı varsa onu telafi etmelidir. Hatta bunları yapsa bile günahlarının bağışlanması veya helallik almasından emin olmalıdır. Fakat eğer insan günah işlemekten sakınır ve takvalı olursa günah işlemez ve Allah dergahında başı dik olur.
Resulullah tüm sahabe ve yarenlerine karşı sevgi doluydu. Fakat fazilet ehli olanlara daha çok ilgi gösterir ve herkese dinde sahip olduğu fazilet kadar saygı gösterirdi. Bu arada Resulullah'ın teşvikleri ise insanların davranışlarındaki iyileşmelere göreydi. Örneğin yeni Müslüman olanlara başkalarını da İslam'a yönlendirecek şekilde saygı ve sevgi gösterirdi.
İslam tarihinin kaynaklarına göre Resulullah Efendimizin başlıca düşmanlarından olan ve Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretine sebep olan ve yıllarca Allah Resulü ile savaşan Ebu Sufyan, İslam dini ve peygamberi ile 20 yıl savaşmanın ardından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İslam ordusunun Mekke'ye muzaffer girişinden hemen önce Müslüman oldu. Resulullah'ın amcası Abbas o hazede hitaben, ey Allah'ın Resulü, Ebu Sufyan büyüklüğü ve övünmeyi sever. Keşke onun için bir şey düşünseydiniz demesi üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. Her kim Ebu Sufyan evine girerse güvende olur. Böylece Ebu Sufyan'ın evi Mekke fethi sırasında güvenli mekanlardan biri oldu. Gerçi Ebu Sufyan'ın nifakı Resulullah tarafından böyle bir inayette bulunmasından çok daha alçaktı. Fakat Resulullah Efendimizin teşviki açıkça görülüyordu ve bahane arayanlara bir bahane geride bırakmıyordu.
Değerler ve hayırların Resulullah'ın nezdinde özel yerleri vardı ve o hazret her durumda iyi değerleri yükseltirdi. Öyle ki düşman ve kafirlerin hayır işlerine de değer verir ve hayır işlerinde bulunan düşmanlara karşı saygılı davranırdı. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir savaş sırasında esirleri Resulullah'ın nezdine götürdüler ve o hazret biri dışında hepsinin cezalandırılmasını emretti. Serbest kalan esir bunun sebebini sorunca Resulullah şöyle buyurdu. Cebrail Allah Teala tarafından bana senin Allah ve Resulünün sevdiği 5 özellik olduğunu haber verdi. Birincisi aile ve mahremlerine karşı yoğun sahiplenme duygusu. İkincisi cömertlik ve bağışlayıcı olmak. Üçüncüsü iyi ahlak. Dördüncüsü doğru konuşmak ve beşincisi de cesaretli olmak.
Anlatılanlara göre Beni Tay kabilesinin esirlerini getirdiklerinde esirler arasında olan Hatem Tayin'in kızı babasının iyi özelliklerini anlattı ve onun tüm anlaşmaları ve ahitlerine bağlı olduğunu, aç, muhtaç ve esirlere yaptığı yardımları ve selam vermedeki özelliklerinden bahsetti. Resulullah Efendimiz bu sözleri duyunca şöyle buyurdu. Belirttiğin bu özellikler gerçek müminlerin belirtileridir. Eğer senin baban Müslüman olsaydı ona rahmet gönderirdim. Resulullah Efendimiz daha sonra şöyle devam etti. Onu bırakın ve kimse onu rahatsız etmesin. Zira babası iyi ahlakı seven biriydi. Ve Allah da iyi ahlaklı insanı sever. Resulullah Efendimizin davranışları, İslam hedefinin iyilikleri yaymak ve kötülüklerden sakındırmak olduğunu ve değerlere bağlı olan kimsenin kurtuluş yolunu daha iyi bulduğunu ve felaha ulaşanlardan olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Resulullah iyiliği emretmek ve kötülüklerden sakındırmak bağlamında halkı daha fazla cezbetmek için işleri kolaylaştırmaya çalışırdı. O Hazret'ten naklen öğrenin ve kolaylaştırın, öğrenin ve kolaylaştırın, öğrenin ve kolaylaştırın buyurduğu belirtiliyor. Resulullah 3 kez işleri kolaylaştırmaya vurgu yaparak herkese İslam'ın temel ilkelerinden birinin kolaylaştırmak olduğunu, bu dinin birey ve toplumu ıslah etmek için kısıtlı sayıda bazı zorlamaları caiz bildiğini belirtmek istiyor. İslam peygamberi bir diğer vecizde şöyle buyuruyor: Allah beni zorlaştırıcı ve eziyet eden olarak görevlendirmedi. Beni kolaylaştıran bir öğretmen olarak görevlendirdi.
Resul-i Ekrem Efendimiz iyilikleri yaymak için birçok kolaylaştırıcı yöntem kullandı. Hatta sahabeyi neden zorlaştırmaları ile halkı dinden kaçırdıkları ve İslam'dan nefret etmelerine sebep oldukları için cezalandırıyordu. Bazı sahabe ve yarenlerin gece boyunca ibadet ettiklerini ve uyumadıklarını duyan Peygamber Efendimiz, bu işe bir son verilmesini ve herkesin kendi gücü kadar ibadet etmesini buyurdu. Allah Resulü yine insanları kötülüklerden sakındırmak için kolay yöntemler kullanıyordu. Anlatılanlara göre günün birinde bedevi biri camiyi İslami kurallara göre pisledi. Halk ise öfkelenerek onu yakalayınca Resulullah Efendimiz bedevinin bırakılmasını, necis bölge üzerine bir miktar su dökülmesini buyurdu. Ve onların işleri zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı olarak seçildiklerini buyurdu.
Resul-i Ekrem halkı çok sever ve onlara karşı şefkatliydi. O Hazret, Müslümanların yaşamındaki eksiklikleri büyük sevgi ve şefkatle bertaraf eder ve şefkatli bir baba gibi onlara sevgi gösterirdi. Yüce Allah, Tevbe suresinin 128. ayetinde Resulullah'ın müminlere karşı şefkatinin doruğundan söz ederek şöyle buyuruyor: Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.
Bu ayete göre Yüce Allah sadece İslam peygamberini kendi mübarek isimlerinden ikisini, yani Rauf ve Rahim olan, çok merhametli ve lütufta bulunan olarak hitap ediyor. Peygamber Efendimiz bizzat halkın arasından seçilmiş ve ümmetinin acısını paylaşırdı. Müslüman liderlerin zorluklar ve acılarda halkın yanında olmaları gibi Resulullah Efendimiz de tüm vücudu ile kendi ümmetine yol gösterip onların hidayeti ve inşaat edilmelerinde büyük bir zevkle yoğun bir şekilde çalışırdı.
Değerli dinleyiciler, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.ardan takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve eleştirilerinizi turkish@wens.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın gezilecek yerleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İran'ın batısındaki turumuzun devamında Lorestan ilini ziyaret ediyor ve doğruca bu ilin başkenti olan güzel Hurremabad şehrine gitmek istiyoruz. Şelaleler ve coşan pınarların ünlü diyarı, el değmemiş ve yemyeşil doğasıyla tarihi kaleler ve cazip köyler diyarı olan Hurremabad, İran'ın batısına gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken önemli ve cazip şehirlerden biridir. İran'ın Lorestanelinin merkezi olan bu güzel şehir, Hurremabad Nehri kıyısında güzel bir vadide yer almaktadır. Hurremabad, Kassitler, Babililer, Sasaniler, Selçuklular ve Harezmşahlar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık bir geçmişe sahip antik bir şehirdir. Hurremabad adından da anlaşılacağı gibi birçok doğal manzarası ve hoş havası ile İran'ın yemyeşil şehirlerinden biridir. İster bir doğa aşığı olun, ister canınız tarihi bir yer görmek istesin, bu şehirde her zevke göre ziyaret edilebilecek yerler vardır. Şehre girdiğimizde yüksekliğinden görkemi anlaşılan Felekül Eflak Kalesi'ne gittik. Felekül Eflak Kalesi, Hurremabad'ın veya yerel halkın dilinde Hormuven'in simgesi olan şehrin neresinde olursanız olun görebileceğiniz bir kaledir. Göklerin göğü anlamına gelen Felekül Eflak, Sasani döneminin yadigarlarından biridir ve çeşitli hükümetleri görmüştür. Devazdeh Burci ve Deji Şapur Hast olarak da bilinen bu kale bir tepenin zirvesinde yer almaktadır. Ve tepesinden hem Hormuve hem nehir ayağınızın altında gibidir. Bir zamanlar krallar tarafından kullanılan ve daha çok askeri amaçta kullanılan Felekül Eflak'ın farklı bölümleri vardır. Antropoloji ve Arkeoloji Müzesi bu kalenin görülmeye değer bölümlerinden biridir. Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın kuzeybatısındaki Kio Gölü'ne gideceğiz. Bu göl Felekül Eflak'tan sonra Hurremabad'ın en popüler turistik yeri ve neşenin sembolüdür. Aynı adı taşıyan bir parkın içinde yer alan Kio Gölü'nün suyu Mehmel Kuh Dağı kaynaklarından ve gölün dibindeki pınarlarından temin edilmektedir. Kio, Lori ağzında koyu ve morarmış anlamına gelir ve gölün dibindeki bitki türlerinin varlığı suyun fazla olduğu dönemde, yani kış mevsiminde masmavi bir renk almasına neden olduğu için Kio olarak adlandırılır. İlkbahar ve yaz başında Kio Gölü, kano sporu ve su sporları için ve bu şehrin ürünlerini sunan pazarlar için uygun bir yerdir. Kio'dan sonra Hurremabad'ın turistik cazibelerinden biri olan, özellikle geceleri çok görülmeye değer olan Bame Lorestan'a gidiyoruz. Burası evlerin ve otoyolların ışıklarını görebileceğiniz ve gecenin sessizliğinde huzur bulabileceğiniz bir yerdir. Burası İran'ın batısındaki en büyük eğlence kompleksi olacak, aynı zamanda Kasin Gözlem Evi'ni de içinde barındırır. Güzel havası ve yüksek ağaçları ruhu tazeler ve insanı neşelendirir. Geceyi evini kendi geleneklerine göre misafirler ve yolcular için temizlemiş olan sakinlerinden birinin evinde geçirdik. Ertesi sabah Nujyan Şelalesi'ne ya da yerel halkın deyimiyle Nujyo'ya gittik. Gelip şelaleyi gördüğümüzde yüksekliğinden dolayı başımız döndü ve rehber 95 metre yüksekliği olduğunu söyleyince başımın daha da bir döndüğünü hissettim. Çok yüksek ve oldukça görkemliydi.
Tahran Radyosu.
Nurşan Şelalesi, daha yüksek yerlerde yer alan pınarlardan gelen suyla ilkbaharda su dolu olur. Bu şelalenin çevresinde birçok şifalı bitki bulunmaktadır. Lider bu bölgenin dağlarından akan çok sayıda şelalenin veya yerlilerin dediği gibi tarafların olduğuna dikkat çekiyor. Göreceğimiz bir sonraki şelale de Gerit'tir. Gerit öylesine güzel ki Loristan'daki en yeşil ve en güzel yer olarak bilinir. Gerit'in diğer adı Heft Çeşme'dir. Bu şelale meşe, alıç ve üzüm ağaçlarından oluşan bir yığının içine bürünmüştür. Ve yüksekliği Nojyan şelalesine kıyasla çok yüksek olmayan 15 metre yüksekliğindedir. Başımı döndürecek kadar yüksek değil ve şelale diyemeyeceğim kadar da kısa değil. Hürremabad'da gerçekten çok sayıda şelale var ve her birinin kendine has görsel özellikleri vardır. İran'ın bilinmeyen güzelliklerini keşfetmeniz için bu şelalelerden birkaçını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Hafta sonları Hürremabadlılar Mehmelkuh yamaçlarına giderler. Tengeşebuhun olarak bilinen Mehmelkuh, Hürremabad'ın kuzeydoğusunda yer alan yüksek bir dağdır. Mehmelkuh kayaları likenlerle kaplıdır ve yağış mevsiminin başlamasıyla dağın siyah renkli ve güneşte yanmış likenleri yeşile döner. Dağla aynı adı taşıyan çok güzel bir şelalenin varlığı bu bölgenin Hürremabad'daki popülaritesini artırmıştır. Şurap Orman Parkı da Hürremabad şehrinin çevresindeki doğal parklardan biridir ve organize edilme ve geliştirilme çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğal park Hürremabad, Poldohter yoluna 25 kilometre uzaklıktadır ve asfalt erişim yoluna, çardaklara ve dinlenme imkanlarına sahiptir. Şurap Orman Parkı, meşe ağaçlarının çokluğu ve ılıman iklimi nedeniyle her yıl ilkbaharda daha çok sayıda turisti çekmektedir. Hürremabad'ın doğal cazibelerini bir kenara bırakacak olursak, bu şehrin mimari cazibelerinden biri de Hürremabad Ulu Camisi'dir. Caminin şimdiki binası büyük ölçüde yenilenmiştir. Tonoz ve kubbe örtüsü 7 adet dörtgen sütun üzerinde yer alan sütunlu şebistan özgün ve göz alıcıdır. Doğanın güzelliklerine hayran olan herkese İran'ın tüm güzel şehirleri gibi Hürremabad'ı gezilecekler listesine yazmalarını tavsiye ediyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Gezilecek Yerleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Mutlu ve esen kalın.
Kristof Kolomb çok maceralar yaşadı. Altın kazanmak için hiçbir şiddetten çekinmedi. İşlediği bu şiddetler etrafındakilerin krala onun hakkında kötü konuşmalarına ve şikayette bulunmalarına sebep oldu. Kristof Kolomb İtalyan bir denizciydi ve Hindistan'a gitmek için yola çıktı. Fakat Amerika'ya ayak bastı. Üstelik buranın yeni bir kıta olduğunu bilmeden. Yıllar sonra İspanyol bir denizci olan Amerigo Vespucci bu yeni kıtaya gitti. Fakat bir farkla, o buranın yeni bir kıta olduğunu biliyordu. Vespucci bu kıtayı inceledi ve bazı haritalar hazırladı. O tarihten sonra Avrupalı denizcileri Amerigo haritalarını kullandılar. Bu yüzden zamanla bu kıta Amerigo olarak tanındı ve giderek Amerika olarak bilindi. Herkese selamlar. Dünya Tarihi adlı podcast'in 3. bölümünü Tahran Radyosu'ndan dinliyorsunuz. Tarih, anılar, arzular, rüyalar, zaferler ve yenilgilerin hikayesi. Ben Mehtap Mahir. Kristof Kolomb çok maceralar yaşadı. Altın kazanmak için hiçbir şiddetten çekinmedi. İşlediği bu şiddetler, etrafındakilerin krala onun hakkında kötü konuşmalarına sebep oldu. Bu dedikodular en sonda Kolomb'un İspanya kralının gazabına uğramasına sebep oldu. Kolomb, hayatının son yıllarını yoksulluk ve sefalet içinde geçirdi ve rezalet bir durumda öldü. Fakat onun kaderi ve sonu başkalarının onun yerine geçmeme hırsına sebep olmadı. Bu kez Portekizli biri olan Ferdinand Magellan İspanya sarayına ayak bastı. Papa 4. Aleksandr büyük bir cömertlikle dünyayı doğu ve batı olarak ikiye ayırması, doğuyu Portekiz ve batıyı da İspanya'ya bağışlaması ardından Magellan uzun günler ve geceler her ülkenin keşfettiği bölgelerin tam kapsamını titizlikle belirlemeye çalıştı. Haritaları ne kadar çok incelerse, Baharat Adaları olarak bilinen Maluku Adaları'nın İspanya bölgesinde yer aldığından daha çok emin oluyordu. Magellan'ın teorisi dünyanın yuvarlak olduğu üzerindeydi. Halbuki Papa yerin düz olduğunu düşünüyordu. Eğer Magellan kendi ülkesinde yani Portekiz'de teorisini açıklasaydı, herkes onun hain olduğunu söyler ve Papa'ya karşı çıktığı için yargılanırdı. Bu teori Portekiz'de onun başını ağrıtacaktı. Bu yüzden para ve üne kavuşmak için ülkesini sırt çevirdi ve İspanya sarayının yolunu tutarak orada teorisini sunmaya karar verdi. Magellan İspanya'ya vardığında yakışıklı Filip olarak da bilinen 4. Filip kraliyet tahtındaydı. Kral Magellan'ın sözleriyle heyecanlandı ve altın hırsı ardından bu kez baharat hırsına kapıldı. Onlar bir kez Kolomb'a güvenmiş ve birçok altın kazanmıştı. Şimdi de Magellan'a güvenerek Maluka adalarındaki pahalı baharatları ele geçirebilirlerdi. Magellan krala batıya doğru hareketle baharat adalarına ulaşabileceği ve onları kral adına fethedebileceği güvencesi verdi. Sonuçta Magellan gemileri batıya doğru hareket etti ve bir süre sonra günümüzde Güney Amerika olarak bilinen kıtanın kıyılarına ulaştı. Magellan güneye doğru harekete devam etti ve 3 hafta sonra günümüzde kendi adı ile bilinen boğazdan geçti. Bu boğazdan geçmekle kıyının kesintisiz şekilde kuzeye doğru devam ettiğini gördü. Böylece Amerika kıtasının diğer tarafında olduğu ve yeni bir okyanusa girdiğinden emin oldu. Bu yeni okyanusta Atlas Okyanusu'nun tersini korkunç fırtınalardan eser yoktu. Bu yüzden Magellan ve beraberindekiler buraya Pasifik adını verdi. Pasifik Okyanus'ta hiçbir gemi veya kıyı görünmezken ilerlemek giderek denizcileri endişelendirdi. Onlar 3 ay 20 gün boyunca okyanusta ilerlediler. Yiyecekleri giderek bitmek üzereydi. Fakat hala belirli bir noktaya ulaşamamışlardı. Bu arada gemi tayfaları arasında tuhaf bir hastalık başladı. Yemek yiyemeyecekleri kadar diş etleri şişmiş ve ağrıyordu. Tayfalar bir bir ardı sıra ölüyor ve cesetleri denize atılıyordu. Şimdi denizcilerden bir grup bu okyanusun sonu olmadığı ve ölümden başka hiçbir şeyin onları beklemediği sonucuna varmışlardı. Bu grubun lideri Gaspar de Quesada, Magellan'dan geldikleri yoldan geri dönmelerini istedi. Fakat Magellan kendi hesaplarından emindi ve hiçbir şekilde geri dönmek niyetinde değildi. Magellan çok çabuk bir şekilde isyanı bastırdı ve Quesada'yı da şiddetle cezalandırdı. Onu bir tahtaya bağladılar ve elleri ve ayaklarının her birinin geminin uzun iplerinden birine bağladılar. Magellan'ın her birine birer altın sikke verdiği 4 güçlü denizci ipleri 4 taraftan çekiyorlardı. Quesada'nın bağırışları Pasifik Okyanusu'nu dolduruyordu. Artık kimse Magellan'a karşı çıkmaya cesaret edemezdi. O intikamını almış, Quesada'yı parçalamış, bedeni deniz kuşlarına yem olmuştu. Magellan gemileri Pasifik Okyanusu'nda 24 bin kilometre yol kat ettiler. Ta ki bir bahar sabahı uzaktan kara göründü. Yorgun, aç ve hasta olan denizciler hatta mutlu olma gücünde değillerdi. Magellan daha önce İspanya'dan satın aldığı Malezya asıllı bir köle ile birlikte sahile indi. Köle yerlilerin dilini anlıyor ve onlara istediğini anlatabiliyordu. Artık Magellan hedefine yaklaştığı ve dünyanın etrafını döndüğünden emindi. O bu kıyıları İspanya Kralı Filip onuruna Filipinler olarak adlandırdı. Fakat uzun süre orada kalmadı. Kısa bir molanın ardından Baharat Adaları'na ulaşmak için tekrar denizlere açıldı. Okyanustaki ilerleyiş yine uzun sürdü ve yine yiyecekler ve ilaçlar bitmek üzereydi. Uzaktan sahil göründü ve gemiler adaya yaklaşınca denizcilerin sevinç çığlıkları göklere çıktı. Yerliler gemileri izlemek için sahilde toplanmıştı. Magellan güvertedeki topların ateşlenmesini emretti. Topların patlama gürültüsü adada yankılandı ve ada sakinleri korkarak yere kapıldılar ve çok çabuk İspanyollara teslim oldular. Adanın Olağanüstü güzelliği Magellan'ın adaya Cennet Adası adını vermesine sebep oldu. Fakat yerel dilde oraya Sebo deniliyordu. Sebo Sultanı Magellan ve beraberindekileri evine davet etti. Sultanın evi tahta ve yapraklardan yapılmış ve yemek kapları da ahşaptandı. Fakat yemeklerde baharat kokusu vardı. Magellan baharat adasına yaklaştığını anladı. Magellan sultanı İspanya kralına tabi olmaya davet etti. O da Magellan'ın önerisini bir şartla kabul etti. Düşmanlarını ateşli silahları ile yok etmek. Magellan büyük bir gururla sultanın şartını kabul etti ve Mactan adasına saldırdı. Mactan sakinleri sahile yaklaştılar fakat Magellan'ın topları ve silahlarından korkmadılar. Onlar mızrak, ok ve yayları ile İspanyollara saldırdılar ve Magellan ile beraberindekiler onlara ulaşana kadar zehirli bir ok Magellan'ın sağ ayağına oturdu ve onu yere serdi. Yerlilerin ok yağmurları çok yoğundu, öyle ki Magellan'ın beraberindekiler mecburen onu yalnız bırakıp geri çekildiler. Gemiler hızla sahilden uzaklaştı ve Magellan arzusuna ulaşamadan öldürüldü. Magellan'ın ölümü ardından Juan Sebastian Del Cano, filonun komutanlığını üstlendi ve hızla baharat adalarına hareket etti. Bir sonraki sahilin yakınlarında hoş kokular duyuldu. Bu konu binlerce kilometre uzaklardan gelen adamlar için tanıdık bir kokuydu. Karanfil kokusu. Sandallar hızlıca suya indirildi ve tayfalar ellerindeki büyük çuvallarla sahile doğru kürek çektiler. Birkaç gün sabahtan akşama tayfaların işi çuvalları doldurup gemiye taşımaktı. Bu süre içinde onlar yaklaşık 30 ton karanfili gemiye taşıdılar. Fakat gemilerin kapasitesi kısıtlıydı ve onlar diğer baharatları da yüklemeleri gerekiyordu. Günün birinde gemi tayfalarından biri Del Cano'ya adanın diğer tarafında 30 geminin hareket halinde olduğunu, gemilerden birinin Portekiz bayrağı taşıdığı haberini ulaştırdı. Portekiz kralı Magellan'ın Maluka adalarına hareket ettiğini duyar duymaz kendi filosunu onları takip etmeye yolladı. Fakat onlar Afrika rotasından doğuya doğru gelmiş ve Magellan'ın batı tarafından dünyayı dolandığından haberleri yoktu. Portekizlerin girişi gözlerinin gördüğü tüm İspanyolların katledilmesiyle beraber oldu. Fakat Portekizler adanın diğer tarafında olan İspanyolların gemisini görmediler ve oradan uzaklaştılar. Portekizlerle savaştan canını kurtaran İspanyollar Maluka adalarına ulaşınca adanın hükümdarı tarafından sıcak bir şekilde karşılandılar. Maluka adası hükümdarı olan Sultan Manzur İspanyolları çok güzel şekilde ağırladı ve onların istedikleri kadar baharat temin edilmesini emretti. Sultan hatta usta dalgıçları ve marangozlarını da İspanyolların gemilerini tamir etmesi için görevlendirdi. Juan Sebastian Del Cano dönüş için bundan önce Portekizlerin kullandığı rotayı yani Afrika'nın doğu kıyısı, Umutburnu, Afrika'nın batı kıyısı ve en sonda da Akdeniz. Onun bir tek endişesi vardı. O da okyanusta pusuya yatan Portekizlerin filosuydu. Fakat onlar Portekizlerle karşılaşmadan Afrika'nın batı sahillerine ulaşabildiler. Şimdi artık Papa'nın bildirisi üzerine İspanyollara ait olan bölgelerdeydiler. Kimse bu gemilerin dünyayı dolanarak doğu tarafından kendi evlerine döndüklerini bilmiyordu. Herkes onların batıdan geldiklerini sanıyordu. Santiago adasına vardıklarında Delcano gemilere durma emri verdi ve denizcilerin erzak satın almaları için onları kıyıya gönderdi. Delcano muhasebecisi sahile gitti ve döndüğünde Delcano'ya "Bugün haftanın hangi günü?" diye sordu. Delcano "Çarşamba" dedi. Muhasebeci hayretler içinde "Ama adada perşembe günüydü" dedi. Delcano "Bu imkansız. Benim hesaplarım doğrudur. İlk günden itibaren günlük notlarımı tutuyorum. Hatta Magellan'ın defteri de burada. Onun yazılarına göre de bugün çarşambadır" dedi. Onlar defalarca defterlerini incelediler. Hiçbir hata yoktu. Fakat olay neydi? Ne olmuştu? Onlar dünyayı batıdan doğuya doğru dönmüşlerdi. Yani dünyanın dönüş yönünün tersine doğru hareket etmişlerdi. Bu yüzden bir gün gerideydiler. Eğer birisi dünyayı doğudan batıya dönerse bir gün önde olur. O yıllarda Kopernik yerin kendi etrafında döndüğü teorisini açıklamıştı. Fakat bu teori denizcilerin duyacağı kadar bilinmiyordu. Her neyse, İspanyol denizciler bu konuyu pratikte tecrübe eden ilk kişilerdi. Nihayet Delcano İspanya'ya vardı ve halk onu tıpkı bir kahraman gibi karşıladı. Kral ona amiral unvanını verdi ve şöyle dedi. Bu lakap sizin dünyayı dolandığınız için değil, sizin tüm yer küreyi benim elime geçirdiğiniz içindir. Bugün tüm dünyanın kralı olduğumu iddia edebilirim. Papa'nın bildirisine göre benim denizcilerim, İstedikleri kadar batıya açılabilir ve vardıkları her bölge İspanya'ya ait olacaktır. Siz sadece batıya gittiniz ve Papa'nın görüşüne aykırı bir şey yapmadınız ve şimdi kendi ülkenizdesiniz. Öyleyse keşfettiğiniz tüm topraklar, yani tüm dünya bana aittir. Papa Hazretleri dünyayı ikiye böldüğünde böyle bir olayın yaşanabileceğini bilemezdi. Her şey yakışıklı Filip'in lehineydi. Fakat bir sorun vardı. Portekizler de doğuya açılabilir ve dünyanın etrafını gezebiliyorlardı. Böylece tüm dünya hem İspanya ve hem Portekiz'e ait olmuştu. Evet, dünya tarihi ve anıları 3 bölümde biteceğinden çok çok daha fazladır. Biz daha yolun başındayız ve anlatılacak daha birçok macera vardır. Bizleri Tahran Radyosu Telegram kanalından dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle,
7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.